الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son geçen haftaki dersimizde Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhunun bize aktardığı hadis-i şerifi almıştık. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o hadis-i şerifte bize 7 aza üzerine secde etmek ile emrolunduğunu bize aktarıyordu. Ve burada dönüp baktığımız zaman bu 7 azayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem alın diyor ve burnunu işaret ediyor. Alınla burnu bir olarak sayıyoruz. Daha sonradan yedeyni, el yedeyn, iki el, ve rukbeteyn, iki diz, ve atraful kademeyn, ayakların parmak uçları, iki ayakta orada olduğu için ne oluyor? Toplamda 7 tane aza üzerine secde etmemiz gerektiğini bize bildiriyor. Yedeynle ilgili bir kaideyi belirtmiştik. Demiştik ki Kur'an-ı Kerim'de veyahut da hadis-i şeriflerde eğer bize genel, mutlak bir manada geliyor ise, ki bunun örneği de vermiştik. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا Hırsız kadının ve erkeğin ellerini kesin diye genel bir lafızda geliyor ise, buradaki yedden kastın ne olduğunu söylemiştik. Bileklere kadar olan, kef dediğimiz bileklere kadar olan kısım. Eğer bunun haricinde, eğer gelen bu naslara, delillere döndüğümüz zaman yet kelimesini bir yer ile sınırlıyor ise, o sınırladığı yere kadar ne yapıyoruz? Anlıyoruz. Burada da ayet-i kerimede, abdestle ilgili ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyordu? فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ Ellerinizi dirseklerinize kadar, dirseklerinizle beraber yıkayın. Buradaki yet kelimesini nereye yoruyoruz? Dirseğe kadar olan kısım. Şimdi bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman Allah Resulü diyor ki وَعَلَى الْجَبْهَةِ وَشَارَ بِيَدِهِ اِلَى اَنْفِ وَالْيَدَيْنِ İki el diyor burada, değil mi? Secde azalarından iki el. Bu iki elin sınırı neresi? İki elden kasıt ne diyoruz burada? Genel manada mutlak olarak gelmiş o zaman. Kasıt olan ne? Bileğe kadar olan yer. Yani bileğe kadar olan yerler ne yapacak? Secdede yere temas etmek zorunda. Çünkü burada mutlak genel lafzı ile gelmiş. Peki daha sonradan dedik ki bir insanın alnında ve burnunda aynı anda bir trafik kazası geçirdiğini varsayalım dedik. Alnında, burnunda yaralar var, dikişler var. O yüzden alnını, burnunu secdede yere koyamıyor. Peki bu insana nasıl secde etmesini emrederiz dedik? Bulunduğu hal üzerine derken? Dedik ki geri kalan diğer 6 aza üzerine secde eder. Alnını ve burnunu da elinden geldiği kadar ne yapar? Yere yakın tutmaya çalışır. Değdirmese dahi elinden geldiği kadar secde mahalline yakın tutmaya çalışır. Ama bir insanın sıkıntısı sırtında ise, secde etmesinde zorlanıyor ise, sadece ellerini koysa, dizlerini koysa yeter mi? Yetmez. Diyoruz ki bu kısımda, yani bu çeşit hastalığı olan kimse, yani sırtında olan bir hastalığından dolayı secde etmesine mani oluyor ise, o kimse ne dedik? İma ederek secdesini yapar. Peki bir insanın azalarından, bu secde azalarından bazısı ile secde etse, secde geçerli midir? Mesela adam ellerini yere koydu ama avuç içlerini değdirmedi secdede. Parmak uçlarını değdirdi, avuç içlerini değdirmeden diğer azalarıyla da secde etti. Bu secde geçerli midir? Dedik ki geçerlidir. Ama tamamiyle sünnete uygun değildir. Geçerli midir secde? Geçerlidir. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secde ettiği gibi secde etmemiş olur dedik. Peki bu azalardan birisi secde esnasında kalkarsa, sonradan yerine dönerse, mesela secde ettiği esnada adamın ayağı kaşındı, öbür ayağını kaldırdı, ayağını kaşıdı, yeniden yerine koydu. Veyahut da elini kaldırdı, başını kaşıdı, yeniden yere koydu. Bu secde geçerli midir? Değil dedik. Eğer dedik secdenin büyük bir bölümünde, yani insan başını kaşıyıp yeniden secde mahalline koydu ise, dedik ki bunda bir sıkıntı yok. Ama secdenin başından sonuna kadar bu elini kaldırdı, kaşıdı. Bir daha da yerine indirmedi. O zaman ne diyoruz? Bu adam 7 aza üzerine secde etmedi. O zaman secdenin hakkını vermemiş olur. Bu secde geçersiz olmuş olur dedik. Yani o secdeyi saymaz, bir daha secde yapar.
Bir dakika secdede kaldı imamda. O da bir dakika boyunca elini bir daha secdeye döndürmedi. Böyle kaşıdı. Bu aynı durum yani.
Yani burada ruknun terki var. Eğer bu adam bir daha elini koymadıysa.
Ama bir kere Sübhane Rabbiyel Ala diyecek.
Sonuçta secdede o esnada, yani o zikri söyleyecek kadar durmak rukun dedik.
Evet.
Bu esnada durdu. Ama biz burada secdenin bütünüyle ele alıyoruz. Bazı ilim ehli böyle söylüyor. Diyor ki eğer diyor secdenin bir anında bile kaldırsa bu adam 7 aza üzerine secde etmemiştir diyor. Çünkü diyor secde 7 aza üzerine olur. Başından sonuna kadar da bu 7 azanın secdede kalması gerekir. Yani bu tip müteşeddit olan alimler var. Onlara göre olmamıştır. Ama diyorlar ki diğer ilim ehli, yani burada şeye bakarız. Eğer bu secdenin daha az bir şeyini kapsıyor ise, ihtiyaca binen, ihtiyaç giderildikten sonra yeniden secde azası yeniden secde ettiği yere geliyor ise diyorlar ki bu secde geçerlidir. Ama bunun dışında işte mesela bazı insanları görüyorsunuz, secde ediyor, alnını yere değiyor, burnunu yere değdirmiyor. Veya burnunu değdiriyor, alnını yere değdirmiyor. Veya secdeye gidiyor, ayakları arkadan havaya kaldırıyor. Secdenin sonuna kadar ayaklarını tam yere temas ettirmiyor. Diyoruz ki bu adamlar 7 aza üzerine secde etmiş demiyoruz. Genel manasıyla 7 aza üzerine secde etmiş demiyoruz. Ve yine dedik ki bir uzvun bir kısmını yere temas ettirmek, dedik ki burada secde geçerli. Eğer bir uzvun tamamı secdeden kalkıyor ise bu secde geçersiz dedik. Peki secde ile, secde edilen azalar ile yer arasına giren şeyleri 3 kısma ayırmıştık. Yani secde ettiğiniz yer ile toprak ile secde azaları arasındaki koyulan, kullanılan şeyler secdeyi etkiler mi, etkilemez mi? Dedik ki eğer birinci olarak insanın kendi bedeninin dışında, yani üzerindeki elbisesi veya kendi bedeninin dışında bir şey ise, halı gibi, değil mi? Mesela mescitlerde normal secde ettiğin yer ile aranda ne var? Halı var. Bu halı zarar verir mi? Dedik ki bu secdeye zarar vermez. Ve aynı zamanda ihtiyaca binaen kişinin kendi üzerindeki bir şey ile secde ettiği yer arasına bunu koyması ihtiyaca binaen, dedik ki bu da aynı şekilde secdeye zarar vermez. Ne gibi? Enes radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında namaz kılardık. Çok sıcak olduğu dönemlerde elbisemizin diyor bir parçasını yere koyar. Onun üzerine ne yapardık? Secde ederdik. Çünkü yer sıcak olduğu için secdede o şekliyle durmakta ne yapıyorlardı? Zorlanıyorlardı. O yüzden araya bir şey koyduklarını söylüyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de yapılan bu fiili inkar etmiyor. Diyoruz ki eğer secde ettiğimiz yer ile secde ettiğimiz azalar arasına bu secde azalarından bir tanesi girer ise o zaman bu secde geçerli değildir. Ne gibi? Secde eden bir insan secde ettiği yere ellerini koysa ve alnını ve burnunu onun üzerine koysa, yani bu aza üzerine koysa, diyoruz ki bu adam 7 aza üzerine secde etmedi. Bu secde geçersizdir. Secde ettiği esnada eller yere değecek. Aynı zamanda alın ve burunla ne yapacak? Yere temas edecek. Biz alnımızı ve burnumuzu elimizin üzerine koyar isek o zaman diyoruz ki bu secde geçerli değildir. Daha sonra bir sonraki hadis-i şerifte İbn-i Buhayne radıyallahu anhu bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secde ettiğinde ellerini vücudundan ayırdığını, araladığını ve öyle bir mübalağaya gittiğini, hatta koltuk altının beyazlarının gözüktüğünü bize aktardığı hadis-i şerifi ele almıştık. Burada da dedik ki kişi tek başına kıldığı zaman veyahut da imam olarak kıldığı zaman bu sünneti tatbik etmesi o kimse için ne dedik? Kolaydır. Yani Secdeye gidiyorsunuz. Ellerinizi vücudunuzdan o şekliyle uzaklaştırıyorsunuz ki koltuk altınızın beyazı ne yapıyor? Görünüyor. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapardı. Ama diyoruz ki tek başına kılan veyahut da imam için bu sünneti uygulamak kolay dedik. Peki cemaat ile kılan kimse için ne dedik? Yani her dedik ki eğer sen yanındaki kardeşine namaz kıldığın esnada bu sünneti yapmaya çalışırken eziyet ediyor isen senin bu sünneti terk etmen o sünneti işleyip yanındakine eziyet etmenden daha evladır. Yani düşünün 5 kişi ellerimizi şöyle açarak namaz kıldığımızı farz edin secdede. O zaman ne yapmamız gerekiyor bizim? Kıyamda da birbirimizden uzak olmamız gerekiyor ki secde anında hepimiz kollarımızı açarak secde edelim. Bu sefer saflarda ne olacak? Boşluklar olacak. Eğer yan yana arada boşluk bırakmadan namaz kılıyorsak ve ellerimizi açmaya çalışıyorsak her elini açan yanındakini ne yapacak? Sıkıntısını sıkıntıya sokacak, ona eziyet edecek, namazdaki huşusunu bozacak. O zaman diyoruz ki bu hal üzerinde isen o zaman bu sünneti ne yaparsın? Terk etmen senin için evladır. Bugün de arkadaşlar diyoruz ki bir sonraki hadis-i şerifimizle kaldığımız yerden devam ediyoruz. وَعَنْ بَرَا اِبْنِ عَازِبْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ رَوَاهُ مُسْلِمْ Ebu Bera ibn Azib radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Secde yaptığında avuçlarını yere koy, dirseklerini kaldır. Secde yaptığında avuçlarını yere koy, dirseklerini ne yap? Yerden kaldır. Hadis-i şerife baktığımız zaman Sahih Müslim'de geçtiğini görüyoruz. Bu hadis-i şerife de baktığımız zaman secdede ellerimizi nasıl koymamız gerektiğini bize aktaran bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Yani secde ettiğimiz esnada elimiz komple avuç içleriyle beraber yere değecek ve aynı zamanda diyoruz ki dirseklerimizi de yerden ne yapacağız? Kaldıracağız. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yırtıcı hayvanların ya da köpeklerin oturduğu gibi, uzandığı gibi, ellerini uzattığı gibi secde etmekten bizi nehyettiğini, men ettiğini ne yapıyoruz? Biliyoruz. O zaman diyoruz ki bir önceki hadis-i şerifte ellerimizi ne yapıyoruz? Vücudumuzdan uzaklaştırıyoruz. Bu bir sünnet dedik. Ve aynı zamanda dirseklerimizi de yerden kaldırmamız gerektiğini de bu Sahih-i Müslim'de geçen Bera bin Azib radıyallahu anhu'nun hadisi şerifinden çıkarmış oluyoruz. Peki bu hadiste bize ellerin nereye koyulacağı ile ilgili bir bilgi ne yapılmıyor? Verilmiyor. Yani ellerimizi biz omuzlarımızın hizasında mı açarak dirseklerimizi kaldırarak koyacağız? Yoksa kulaklarımızın hizasında mı? Yoksa alnımızın hizasında mı? Yani secdeye gittik. Şu eller şu omuzların hizasında mı olacak? Yoksa kulakların hizasında mı? Yoksa alnımızın hizasında mı olacak? Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namaz kılınış şekliyle bize rivayet edilen hadislere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu saydığımız üç şekliyle de ellerini ne yapmış namaz kılarken? Koymuş. Omuz hizasına da koymuş. Kulaklarının hizasına da koymuş. Secde ettiği esnada. Alnının hizasına kadar da ne yapmış ellerini? Koymuş. O yüzden diyoruz ki sünnet olan ne? Bu üç durumun da yapılabilmesi. Bu üç durumun da yapılabilmesi. Diyoruz ki bu sünnetteki bize çeşitliliği gösteriyor. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına dönüp baktığımız zaman sadece bir kez namaz kılmadığını görüyoruz değil mi? Eğer bir kez namaz kılmış olsaydı bu rivayetler çakıştığı zaman onları algılamakta, anlamakta ne yapabilirdik? Zorluk çekebilirdik. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den farklı farklı zamanlarda nasıl namaz kıldığı bize aktarıldığına dönüp baktığımızda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu vasfettiğimiz üç şeyi de yaptığını ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Peki bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetinin çeşitli oluşunu hayatımıza geçirmenin bize kattığı faydalar ne olabilir? Yani sünnette bir çeşitlilik var ve biz bunun hepsini uygulamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki en önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine hakkıyla eda etmiş oluruz. Çünkü Allah Resulü Hocam böyle de yapmış, diğer türlü de yapmış, bir diğer şekliyle de ne yapmış? Yapmış. Bunu yapan kimse bütün vasıfları ile Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin namazda uyguladığı sünnetlerin hepsini uygulamış olur. Bu açıdan kişiye kazandırdığı bir fayda olduğunu görüyoruz. İkinci olarak diyoruz ki eğer insanlar sadece bu sünnetlerden bir tanesini alıp uygular ise o zaman diğer olan sünnetler ne yapılır? Konuyla ilgili olan diğer sünnetler insanlar arasında unutulur. O yüzden diyoruz ki ikinci fayda olarak bunların çeşitlilikleri yani sünnette gelen çeşitliliği uygulamanın bize kattığı bir fayda da neymiş? Sünnetin ortadan kalkmasını ne yapıyoruz? Engel oluyoruz, mani oluyoruz. Hayatımıza geçirerek halk arasında, insanlar arasında da bu sünnetin uygulanması için elimizden gelen çabayı sarf etmiş oluruz. Üçüncü olarak, son olarak da diyoruz ki kişinin kıldığı namazı rutinlikten çıkartır. Çünkü düşünün, siz her namaza başladığınız zaman sadece Subhaneke suresini, Subhaneke duasını okuyor iseniz, sünnette gelen diğer açılış, iftitah dualarını okumuyor iseniz, artık bu ne hale geliyor? Sizde rutin hale geliyor. Subhaneke'yi okuduğunuz için hatta orada ne anlatıldığını, ne istendiğini dahi ne yapıyoruz belli bir zaman sonra düşünmüyoruz. Dilimizden akıp gidiyor. Ama söylediğimiz sözler ne manaya geliyor? Bunu hissetmiyoruz. Ama bazen onu okusak, bazen diğer sünnette gelen duayı okusak, bir başka namazımızda başka sünnette gelen duayı, bir diğerinde bir diğerini okusak, bu sünnetteki çeşitliliği hayatımıza geçirsek, o zaman namazlarımızda o rutinlikten, o sıradanlıktan ne olmuş olur? Kurtulmuş olur. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda, secdede, değil mi? Secde, iki secde arasında otururken yaptığı çeşitlilikler de bu kapsamda ne yapılabilir? Değerlendirebiliriz. Diyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman ümmetinin ihtiyacı olan her şeyi ümmetine aktardığı faydasında ne yapabiliriz? Buradan çıkartabiliriz. Yani düşünün öyle bir peygamber ki secdede ellerini nasıl koyacaksın, dirseklerini kaldıracaksın, ellerini açacaksın, kapatacaksın. Bununla ilgili bütün malumatı ne yapmış? Ümmetine aktarmış. Yani kendisine verilen görevi, vazifeyi en iyi şekilde ümmetine aktardığını, en iyi şekilde açıkladığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Ve yine dedik ki dirseklerin secde esnasında yere konulması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yasakladığı bir hadise dedik. Ve cumhurun görüşü buradaki yasağın kerahat olduğunu, mekruh olduğunu bize aktardığını söylemiştik. Burada da yeniden bir fayda olarak burada zikredebiliriz. Aynı zamanda dirseklerin yerden kaldırılması o kişinin kıldığı namazda dinç olduğunu, değil mi? Enerjik olduğunu, ibadet için hırslı olduğunun göstergesidir. Yani düşünün secde esnasında dirsekleri kalkan insan, dirseklerini kaldıran insan ibadet yapmaya elverişli, enerjik, hala ibadet etmeye hırsı olan insanın göstergesidir. Ama secdeye ellerini, dirseklerini yere koyan insan bitkin, yorgun, artık takatı kalmamış bir an önce bitirmek isteyenin nedir? Portresidir. O yüzden diyoruz ki bu sünnetin aynı zamanda fayda olarak bize kattığı böyle bir fayda da ne yapılabilir? Burada zikredilmiş olabilir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Vail ibn Hucur radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif Enne'n-nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme kâne izâ rak'a farraca beyne asâbi'ihi ve izâ secede damme asâbi'ahu revâhul hakim. Vail ibn Hucur radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhisselam rukuya gittiği zaman parmaklarını aralar. Nebi aleyhisselam rukuya gittiği zaman parmaklarını aralar. Secdeye gittiğinde ise parmaklarını kapatırdı, birbirine birleştirirdi. Hadise de baktığımız zaman hakimin rivayet ettiğini görüyoruz. Burada da bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin rükuda ve secdede ellerini nasıl koyduğunu, parmaklarının konumunun nasıl olduğunu, bu iki sünneti bize açıklayan bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki hadis-i şeriflerimizde de açıklamıştık. Secdeye gittiği zaman parmaklarını birbirinden aralar ve ne yapardı? Dizlerini de elleriyle kavrardı. Dizlerinde elleriyle tutar, kavrardı. Peki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin secdedeki sünneti nasılmış? Ki biraz önceki hadislere dönüp baktığımız zaman ne diyoruz? Ellerimizi yere koymamız gerekliliğinden bahsediyoruz. Bu ellerimizi yere koyarken nasıl koyacağız? Parmaklarımızın arasını mı açacağız? Yoksa parmaklarımızı kapatacağız, yumruk halinde mi koyacağız? Yoksa parmaklarımız yine dümdüz olacak ama birbirine bitişmiş mi olacak? Bu hadis-i şerif bize ne yapıyor? Bunu açıkladığını görüyoruz. Diyoruz ki secde ettiğimiz esnada parmaklarımızın arası kapanacak ve parmaklarımızın ön kısımları, uç kısımları nereye doğru bakacak? Kıbleye doğru bakacak. Bu hadis-i şeriften de ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu faydayı çıkarmış oluyoruz. Parmaklarımızın uçları kıbleye doğru dönmesi namazdaki, secdedeki sünnetlerden bir tanesidir. O yüzden görüyorsunuz bir önceki hadis-i şeriflerde açıkladığımız o Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini vücudundan ayırırdı. Koltuk altının beyazı görünürdü. Hadis-i şerifine bakın. Bunu tatbik etmeye çalışan bazı kardeşlerimizin burada hata yaptığını görüyoruz. Ellerini vücudundan ayırıyorlar ama parmakları ne olmuyor? Kıbleye doğru dönmüyor. Ellerini ayırıyor. Eller de bir tanesi sağ tarafa dönmüş. Bir tanesi ne yapmış? Sol tarafa dönmüş. Bu şekilde secde ediyor. Oysa gidiyoruz ki parmaklar ne olacak? Kıble yönünde olacak. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar. Bu hadis-i şerifler kısa, özlü, açık olduğu için üzerlerinden yapmıyoruz fazla? Durmuyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ayşe radıyallahu anha'nın bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ مُتَرَبِّعًا رَوَاهُ النَّسَائِ وَصَحَّهَهُ اِبْنِ خُزَيْمَ Ayşe radıyallahu anha anlatıyor, diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurarak otururken, oturmuş halde namaz kılarken gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bağdaş kurmuş bir şekilde, işte biraz önce Davut'un oturduğu şekliyle bağdaş kurmuş halde otururken namaz kıldığını gördüğünü Ayşe radıyallahu anha bize aktarıyor. Ve hadisi Nesai rivayet etmiş. İbn-i Huzeyme de hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Bu hadisle ilgili arkadaşlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün attan düştüğü için yaralanıyor. Bir rivayete göre ayakları inciniyor. Bir rivayete göre ayakları çıkıyor, yani bir şey yapıyor. Ayakta namaz kılamıyor. Ayakta namaz kılamadığı için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı ne yapıyor? Oturarak yapıyor. Kıyamı oturarak yapıyor. Ve bu kıyamı yaptığı esnada, oturduğu esnada da hangi hal üzerine oturuyor? Diyoruz ki bağdaş kurarak oturuyor. O yüzden diyoruz ki eğer bir insan farz namaz kılmak istiyor ise, eğer ayakta durmaya güç yetiremiyor ise ne yapar? Bağdaş kurarak kıyamdaki halini bu şekliyle eda edebilir diyoruz. Ama ilk teşehhütte ve son teşehhütte sünnet olan oturuş ne dedik? Birincisinde iftiraş, yani sağ ayağımızın üzerine oturup, sol ayağımızın üzerine oturup sağ ayağımızı dikiyoruz ve parmak uçlarımız nereye bakıyor? kıbleye bakıyor. Bu oturuşa ne dedik biz? İftiraş oturuşu. İkinci oturuşsa son oturuş. Yani 3 rekatlık namazlarda ve 4 rekatlık namazlarda uygulanan bir sünnet dedik. Onda da ne dedik? Teverrük oturuşu. Teverrük oturuşundan kastımız ne? Sol kalçamızın üzerine oturuyoruz. Sol ayağımızı sağ ayağımızın altından geçiriyoruz. Ve sağ ayağımız bir önceki oturuşta vasfettiğimiz şekilde aynı şekliyle parmak uçlarımız kıbleye doğru dönmüş ve ayağımızı dikerek ne yapıyoruz? Otururuz. Bu oturuşa ne diyoruz? Teverrük oturuşu. Eğer diyoruz kişi bu oturuş şekillerinde yani teşehhütte bu hal üzerine oturabiliyor ise evla olan bu hal üzerine oturmaktır ki çünkü sünnete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle oturduğunu görüyoruz. Eğer bu şekliyle oturmaya gücü yetmiyor ise o zaman biraz önce söylediğimiz şekliyle bağdaş kurarak namazın içinde diğer rükünleri de ne yapabilir? Bu şekliyle eda edebilir. Peki bu oturuş şekli esnasında o kimsenin ellerini nereye koyması gerekiyor? Ellerini nereye koyacak? Mesela kıyam kalkamıyor, bağdaş kurarak oturdu. Ellerini dizlerinin üzerine mi koyacak? Ellerini göğsüne mi koyacak? Nereye koyacak? Diyoruz ki eğer kıyamı kastediyor ise, yani kıyamda durduğunu kastediyor ise, o hal üzerine oturuyor ise ellerini ne yapacak? Normal göğsünün üzerinde bağlayacak. Eğer rükuyu kastediyor ise ne yapacak? Ellerini dizlerinin üzerine koyacak. Ama ne yapacak? İma ile ruku edecek. Yani biraz ne yapacak? Öne eğilecek. Secdeyi kastettiği zaman yine ima ile yapacak. Biraz daha elinden geldiği kadar eğilmeye çalışacak. Ama elleri nerede olacak o esnada? Dizlerinin üstünde. Kıyamı kastediyor ise o zaman diyoruz ki eller nerede olacak? Göğsün üzerinde olacak. Peki arkadaşlar, bu oturarak kılmanın ölçüsü, dâbıtı ne? Yani hangi hal olduğu zaman bu adam oturarak kılabilir, hangi hal olduğu zaman bu adam kıyamı eda etmesi gerekiyor diyoruz. İşte o zaruretin ölçüsü ne? Yani ne olduğu zaman bu adam evet oturarak kılabilir diyoruz. Ne olduğu zaman da hayır, sen oturarak kılamazsın, ayakta kılman gerekir diyoruz. Diyoruz ki ayakta durmaya gücü yetmiyor ve bu ona eziyet veriyor ve aynı zamanda namazdaki huşusunu bozuyor ise o zaman diyoruz ki o adama ne yap sen? Oturarak kıl. Ama bir adam diyor ki ayakta duramıyorum ama bana bir baston verdiğiniz zaman, bir baston olduğu zaman ona dayandığımda benim bu ağrım gidiyor. O zaman ona oturarak mı kıl diyoruz? Hayır, diyoruz ki o bastona dayanarak kıl. Veya adam safın sonunda durduğum zaman, duvara yaslandığım zaman duruyorum. Kıyamı bu şekliyle eda edebiliyorum. Hiçbir ağrım sızımda kalmıyor, namazımı kendime verebiliyorum. Dediği zaman o adama ne diyoruz? Sen kıyamı ne yapacaksın? Ayakta, duvara dayanarak veyahut da bir asaya, bir bastona dayanarak kılmanda bir sıkıntı yok. Ama adam diyor ki öyle durduğum zaman da ağrım sızım dinmiyor ve benim namazdaki huşumu da bozuyor, dayanamıyorum. Kendimi namaza veremiyorum diyor ise o adama ne diyoruz? O zaman sen kıyamdaki halini bu oturarak ne yapabilirsin? Namazda eda edebilirsin. Dedik ki nafile namazlarda kıyamın hükmü ne? Arkadaşlar nafile namazlarda kıyamın hükmü ne? Dedik ki sünnet. Yani bir insan nafile namaz, gece namazı kılıyor. Ayakta durmaya da gücü kudreti var. Ama ayakta durmuyor. Oturarak namaz kılmak istiyor. Namazı geçerli midir? Geçerlidir. Ama ecri ayakta duranın yarısı kadardır. Peki bir insan hasta, ayakta duramıyor. Farz namaz. Biraz önceki bahsettiğimiz adam. Farz namaz. Oturarak kılıyor. Ecri tam mı? Yarım mı? Diyoruz ki onun ecri tam. Çünkü o gücü ölçüsünde ne yapıyor? Allah Azze ve Celle'den korkuyor. Diğeri ayakta durmaya gücü var. Ama bu gücünü kullanmıyor. Kendisine verilen ruhsatı kullanıyor. Oturarak kılıyor. Diyoruz ki onun ecri nedir? Yarımdır. Diyoruz ki 3 durum vardır. Bu durumlarda farz namazlarda kişi oturarak namaz kılabilir. Üç hal vardır. Bu üç durumda kişi farz namazlarda oturarak kılabilir. Birincisi acziyet dedik. Örneğini verdik. Aciz olan kimse oturarak ne yapabilir? Kılabilir. İkincisi kim? Korku esnasında, savaşta, korku esnasında adam nöbet tutuyor. Bir yerde oturduğunu farz edin. Oturduğu yerde ne yapabilir? O nöbetçi namazını kılabilir. Korku namazı. Ortalık karışık, savaş devam ediyor. Öyle bir ortam düşünün. Ne yapabilir? Korku esnasında oturarak namazını, kıyamı eda edebilir. Üçüncü durumda ilim ehli diyor ki, yine ilim ehlinin arasında ihtilaf ettiği bir mesele ama, ilim ehli diyor ki, eğer imam namaza oturarak başladı ise, arkasındakiler de ne yapar? İmama uymak için, ona tabi olmak için oturarak namazlarını kılarlar. Bu üç durumda kişi farz namazlarda. Bilmiyorum Şeyhülislam'ın görüşü ne? Şeyh Hüseymin bunu tercih ediyor. Oturarak kılınabileceğini söylüyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz sahabeler ziyaret ettiğinde, namaz vakti girdiğinde namaz kıldırıyor Allah Resulü aleyhisselam. Arkasında da sahabeler namaz kılıyorlar. Oturarak namaz kılıyorlar. Başka bir rivayette de eliyle onlara ne yapıyor? Oturmalarını işaret ediyor. Bazı ilim ehli de diyor ki hani burada sen sahih durumda isen imamın bu durumda oluyor ise, yani imam bu durumda ise o imamlık yapmaz, ne yapar diyorlar? Başkası imamlık yapar veyahut da bu konuda imama ittiba etmen gerekliliği yok diyen ilim ehlinin de olduğunu söylüyoruz. Ama cumhurun görüşü bu konuyla ilgili, imam oturuyor ise onun arkasında da ne yapılır? Oturarak namaz kılınır. Bir sonraki hadis-i şerifimiz ve son hadis-i şerifimiz Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhumanın bize aktardığı bir hadis-i şerif. Ve an İbn Abbasin radıyallahu anhuma enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne yekûlu beyne secdeteyni Allahümme gfirli ve arhamni ve ehdini ve afini ve arzukni ravahul erba'a illen nesai ve lafzu li ebi davud ve sahhahahu el hakim. İbn Abbas radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam iki secde arasında şu duayı okurdu. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana sağlık ve afiyet ver, bana doğru yolu göster ve bana bol rızık ver. Bu hadisi Nesai dışındaki dört imam tahric etmiş. Hadisin metni Ebu Davud'a ait. Hakim bu hadisin sahih olduğunu söylemiştir. Burada hadisin Nesai dışındaki dört imam tahric etmiş, rivayet etmiş. Nesai dışındaki dört imam kim? Kim kastediliyor burada? Sünen sahipleri Nesai ile birlikte. Nesai dışında dediğimiz zaman Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace. Bir de Nesai ne oluyor? Dört sünen sahipleri. Burada Nesai dışında dediği için diğer üç kitapta geçtiğini, yani İbn-i Mace'de, Ebu Davud'da ve Tirmizi'de geçtiğini burada bize müellif aktarmış oluyor. Buradaki metnin Ebu Davud'a ait olduğunu bize söylüyor. Hakim de bu hadisin sahih olduğunu bize aktarıyor. Diyor ki Allahümme gfirli. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Allahümme gfirli. Allah Azze ve Celle'ye burada mi ne var? Nida var. Allahümme gfirli. Mağfiret ne manaya geliyor arkadaşlar? Bağışlanma. Diyoruz ki mağfireti iki şekliyle açıklıyoruz. Yani iki manayı, bu iki manayı da içeriyor. Birincisi günahların örtülmesi. Yani Allah Azze ve Celle'den onu örtmesini, diğer insanlara karşı bizi ne yapmamasını talep ediyoruz ondan. Açığa çıkarmamasını talep ediyoruz. İkinci olarak da diyoruz ki mağfiret ondan talep etmemizin ikinci manası da kıyamet günü geldiği zaman da bize bu yani yapmış olduğumuz bu hatalardan dolayı, yapmış olduğumuz günahlardan dolayı bizi hesaba çekmemesini ondan talep ediyoruz. Birinci olarak hatalarımızı gizlemesini, örtmesini istiyoruz. İkinci olarak da bu hatalardan dolayı bizi affetmesini, bağışlamasını, bu hatalardan dolayı bizleri hesaba çekmemesini Allah Azze ve Celle'den diliyoruz. Sahih Bukhari'de ve Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte Allah Azze ve Celle kutsi bir hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki, قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكْ فِي الدُّنْيَا. Diyor ki, dünyada senin için ne yaptım bu günahlarını? Örttüm. وَاَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمِ. Ve diyor, bugün, yani kıyamet günü, bugün de yapmış olduğum bu hatalardan seni ne yapıyorum? Bağışlıyorum. Bundan dolayı seni hesaba çekmiyorum. İkinci olarak, وَرْحَمْنِي. İlk başta ne dedik? اللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي. Beni bağışla. وَرْحَمْنِي. Bana rahmet et. Biz Allah Azze ve Celle'den dünyamız için ve ahiretimiz için ne istiyoruz? Bize rahmet etmesini istiyoruz. Hatta diyoruz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile Allah Azze ve Celle'nin rahmeti ile ne yapacak? Cennete girecek. Değil mi? Sahabeler ona sorduğu zaman, ey Allah'ın Resulü sen de mi? Yani sen de bu yaptığın amellerle değil de Allah Azze ve Celle'nin rahmetiyle mi cennete gireceksin diye sorduklarında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Evet diyor, ben de. Ben de Allah'ın rahmetiyle ne yapacağım? Cennete gireceğim. O zaman biz Allah Azze ve Celle'den dünyamız için ve ahiretimiz için ne istiyoruz? Bize rahmet etmesini istiyoruz. Ve diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin rahmetinden mahrum olan, mahrum kalan insanlar da nedir? Her zaman hüsran içinde, değil mi? Zelil içinde ne yapacaklardır? Bu dünyadan göçeceklerdir ve öbür tarafta da onları zelil, alçaltıcı, ebedi cehennem olan bir azap bekliyor. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme birisi gelip soru soruyor. Diyor ki, ya Resulallah, keyfe ekulu hine es'elu Rabbi. Diyor ki, Allah Azze ve Celle'den, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman ne demem gerekiyor? Allah Azze ve Celle'den bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim? Ona nasıl yalvarayım diye sorduğu zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, fekale Allahümme gfirli verhamni. De ki, Allah'ım beni bağışla, bana rahmet et. Sonra devamında diyor ki, fe inne haula tecme'u leke dünyake ve ahireteke. Diyor ki, senin bu söylediğin iki söz senin dünyan ve ahiretin ne yapar? İsteyeceğin her şeyi burada ne yaparsın? Kapsar, toplarsın. Yani Allah'tan ne? Mağfiretini ve aynı zamanda onun rahmetini dilersen, yani bu iki söz senin dünyan için ve ahiretin için, isteyeceğin şeyler için yeterlidir diyerek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kimseye bu şekliyle ne yapıyor? Dua etmesini öğretiyor. Üçüncü olarak, vehdini, bana hidayet et. Aslında diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesi kuluna olan rahmetindendir. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin kuluna hidayet etmesi aynı zamanda rahmetindendir. Burada ilim ehli diyorlar, hidayetin bir kez daha zikredilmesi, yani aslında rahmet kapsamına girmesine rağmen bir kez daha zikredilmesi önemine binaen. Yani burada genel manada rahmet zikredilmiş, özel manada da hidayet zikredilmiş ki ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılsın. Biz hidayeti kendi içinde kaça ayırıyoruz arkadaşlar? İkiye ayırıyoruz. Neydi onlar? Hidayet-i tevfik ve hidayet-i irşad. Hidayet-i irşad'dan neyi kastediyoruz? Yönlendirme. Yani o ilmin o insana ne yapılması? Verilmesi, ulaştırılması. Bununla ilgili ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnne aleyna lelhuda. Hidayet, yani doğru yolu göstermek bizim görevimizdir. Yani bunu biz üstlendik. Doğru yola insanları ne yapacağız? Yönlendireceğiz. Ve baktığımız zaman Allah Azze ve Celle her ümmete kitap da göndermiş, peygamber de göndermiş ki doğru yolu ne yapsınlar? Bulsunlar. Yine İnsan suresinde Allah Azze ve Celle diyor ki, İnna hedeynâhu, yani biz insana hidayet ettik, doğru yolu gösterdik. İnna hedeynâhu sebîle imma şâkiren ve imma kefûra. Diyor ki şüphesiz ki biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör olsun. Allah Azze ve Celle doğru yolu gösterdiğini ne yapıyor bize? Bildiriyor, aktarıyor ama o insan, doğru yolu gören insan hangisini seçer? Şükredici olmayı mı seçer? Nankörlüğü mü seçer? Allah Azze ve Celle onu o kulun dilemesine bırakmış. Burada bir mecburiyet yok. Hakkı gördün, buna ittiba edersen seni öbür tarafta ne bekliyor? Mükafat bekliyor. Eğer hakkı gördün, ondan da yüz çevirirsen o zaman da seni orada ne bekliyor? Azap bekliyor. Diyoruz ki bu hidayet irşat. Yani Allah Azze ve Celle bize doğru yolu gösterdi ve bunu kendisinin üstlendiğini bize haber veriyor. İkincisi de ne dedik? Tevfik. Hidayet-i Tevfik. Hidayet-i Tevfik'ten ne kastediyoruz? Diyoruz ki o kulun öğrendiği bu ilime iman edip o ilimle amel etmesi. Bu da diyoruz ki yalnızca Allah Azze ve Celle'nin hidayet etmesiyle olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası inen, için inen o ayeti kerimede Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnneke la tehdi men ahbebte. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Buradaki hidayet hangi hidayet? Tevfik. Yani sen onu İslam'a ne yapamazsın? Sokamazsın. Velakinnallaha yehdi men yeşe. Bilakis Allah dilediğine ne yapar? Hidayet eder. Yani onun kalbine imanı sokar ve bu iman ile amel etmesini izin verir. Yani o zaman diyoruz ki hidayet kendi arasında ikiye ayrılıyor. İrşat olan hidayet ve tevfik olan hidayet. Ve hidayet-ü tevfik de diyoruz ki ancak Allah Azze ve Celle'nin izni ile, onun dilemesi ile gerçekleşir. Ve afini. Dördüncü olarak ne diyor? Ve afini. Bana afiyet ver. Diyoruz ki buradaki afiyet yine kapsamlı, genel şeyler içeriyor. Diyoruz ki buradaki afiyetin içine hastalıklardan kişinin afiyet dilemesi giriyor. Ve hastalıklarda bazen kalbi hastalıklar olabiliyor. Nifak gibi, değil mi? Veyahut da riya gibi, diğer kalbi haset gibi, diğer kalbi şeyler. Bu aynı zamanda hastalıktan kastımız ne oluyor? Bedensel hastalıklar. İşte ne bileyim, normal kalp hastalığı gibi, işte kanser gibi, nezle gibi, ne bileyim aklınıza gelebilecek diğer bütün hastalıklar. Diyoruz ki bu hastalıklar içinde en önemli olan hangisi? Kalbi hastalıklar. Yani biraz önce örnek verdiğimiz hastalıklar. Haset gibi, değil mi? Nifak gibi, riya gibi kalpte bulunan bu hastalıklar. Öncelikle bunların tedavi edilmesi, bundan Allah Azze ve Celle'den bunlardan muaf olmayı, afiyette olmayı ne yapmamız gerekiyor? Dilememiz gerekiyor. Çünkü insanın diğer bedeni hastalıklardan kurtulamaması, yani bunları da Allah Azze ve Celle'den istiyoruz ama ikisini birbiriyle kıyaslar isek, insanın bu hastalıklardan kurtulamaması onu nereye götürebilir? En götürebileceği en kötü sonuç nedir? Ölüme götürebilir. Ve ölüm diyoruz ki her insanın başına gelecek bir vaka, kaçınılmaz bir durum. En kötü ihtimalle bu hastalık seni öldürür. Ama diğer hastalık türünden afiyette olmaz isen, nifak üzerine ölürsen, haset üzerine veyahut da bu kötü davranışlar, kötü şeyler üzerine ölür isen, bunlardan bazıları seni ne yapabilir? Ebedi hayatını cehennemde geçirmene ne yapabilir? Sebebiyet verir. O zaman diyoruz ki bu afiyet dilemek içine hastalıklar girer. Bunların içinde de öncelikle kastettiğimiz kalbi hastalıklardır. Bunun dışındaki bedeni hastalıklar da bu kapsama girer. Ve bunun dışında yine Allah Azze ve Celle'nin iptila ettiği diğer musibetler de ne yapar? Bu kapsama girer. Onlardan da ne yaparız? Afiyette olmayı Allah Azze ve Celle'den isteriz. Bunu Allah Azze ve Celle'den talep ederiz. Eğer Allah Azze ve Celle bizi bu şeyler ile imtihan eder ise, hastalık olsun veyahut da diğer şeylerle imtihan ettiği zaman da, başımıza geldiği zaman da ne yaparız? Sabretmemiz gerekir. Ama Allah Azze ve Celle'den bunlardan muaf olmayı, afiyette olmayı Ondan talep etmemiz gerekiyor. Eğer Allah Azze ve Celle bizleri bununla imtihan ederse de ona sabretmemiz gerekiyor. Baktığın zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte buyuruyor. Diyor ki, La tetemennev lika'al adu. Diyor ki, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Ves'elullaha al-afiye. Diyor ki, Allah'tan afiyet dileyin. Yani düşmanla karşılaşma istemek, bazı insanlar ne yapabilir? Bunu hayır olarak gelebilir ama düşmanla karşılaştığı zaman, bu musibet başına geldiği zaman ne yapar? Kaçabilir. Buna rıza göstermeyebilir. Düşmanla karşılaştın, esir düştün veyahut da hanımın, çoluk çocuğun esir düştü. Başına istemediğin birçok hal gelebilir. O yüzden Allah Resulü diyor ki, düşmanla karşılaşmayı ne yapmayın? Temenni etmeyin. Allah Azze ve Celle'den afiyet dileyin. فَاِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوا Eğer onlarla da karşılaşırsanız, hani bununla imtihan olursanız, o zaman da ne yapın? Buna sabredin. Son olarak da diyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem okudu o duada, iki secde arasında, وَرْزُقْنِي Beni rızıklandır. Burada da diyoruz ki arkadaşlar, rızık yine uhrevi ve dünyevi olarak ikiye ayırıyoruz. Uhrevi olarak Allah Azze ve Celle'nin kuluna nasip ettiği, bahşettiği iman, salih amel, değil mi? İlim gibi onun ahiretini kurtaracağı rızık. Bir diğeri de dünyevi rızkı. Yani giyeceği elbisesi, yiyeceği yemeği, içeceği veyahut da kalacağı yeri gibi dünyada istifade edeceği rızkı. Bunların tamamını, tümünü ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'den talep ediyoruz. Şimdi düşünün, iki secde arasında belki durduğunuz vakit ne kadar? Yani 5 saniye, 10 saniye. Değil mi? 10 saniye içinde bunları talep ediyorsun. Ama bu sözler ağzından dökülürken söylediğin sözlerin ne manaya geldiğini ne yapmıyorsun? Düşünmüyorsun. Hatta birçoğumuz iki secde arasında bu duayı yapacak kadar fırsat da bulmuyor. Ne yapıyor? Secdeden doğruluyor, doğrulur olmaz. Diğer secdeye gidiyor. Diyoruz ki iki secde arasında oturmanın hükmü ne arkadaşlar? Namazın rükünlerinden. Yani Rabbigfirli diyecek kadar oturmak, bir sefer diyecek kadar oturmak rükün. Onu söylemek vacip. Bu konuyla ilgili ilim ehlinin görüşüne baktığımız zaman arkadaşlar, Hanefi mezhebi okunacak olan bu duayı, hadis-i şerifte gelen bu duayı genel manasıyla sünnet olarak dahi görmüyor. Diyor ki caizdir. Yani kişi bunu okursa caiz midir? Caizdir. Sünnet midir? Diyor ki sünnet diyemeyiz. Cevaz vardır, caizdir. Peki diyorsunuz bununla ilgili hadis-i şeriflere, bu gelen hadis-i şeriflere ne diyorsunuz? Diyor ki bunlar gece namazında, vitirde yapılabilir. Yapılmadığı zaman diyor ki bir sıkıntı görülmez. Yaparsa bir adam caizdir. Yapmasında da bir sıkıntı yoktur diyorlar. Diğer üç mezhep bunun sünnet olduğunu görüyor. Diğer üç mezhep bu duanın orada yapılmasını sünnet olarak görüyor. Hanbeliler Rabbigfirli ibaresinin vacip olduğunu, bunun ardında kalan diğer lafızların ise sünnet olduğu tafsilatına giriyorlar. Diyorlar ki bu ibarede Rabbigfirli ile başlayan kısım nedir? Vaciplerdendir. Onun peşine devam ettiğin وَرْحَمْنِي وَهْدِينِي وَعَافِنِي وَرْزُقْنِي ibareleri de nedir? Sünnettir. Bunları söylemezsen olabilir. Allahümme gfirli bir kez söyler isen üzerindeki orada söylemen gereken zikri ne yapmış olursun? Eda etmiş olursun diyerek bu şekliyle ne yapıyorlar? Olaya açıklık getiriyorlar. Diyoruz ki racih olan görüşte burada Hanbelilerin tercih ettiği görüş. Yani Rabbigfirli'yi bir kez söylemek nedir diyoruz arkadaşlar? Vaciptir. Şimdi düşünün aramızda belki de iki secde arasında bu duayı yapmayan kardeşlerimiz var. Değil mi? Diyoruz ki ne yapmamız gerekiyor? Bu duayı orada söylemek Vacip. Vacibin terki ne gerektiriyor?
Seyif
Namazda vacibin terki sehiv secdesi gerektiriyor. O yüzden diyoruz ki yani bunu terk ettiğin zaman namazın sonunda ne yapman gerekiyor? Sehiv secdesi yapman gerekiyor. Eğer bir insan vacibi bilerek terk ediyor ise namazı batıl olur. Bir insan vacibi bilerek kasıtlı terk ediyor ise o zaman namazı batıl olur. Burada kalalım. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk.